Antropoloji.
Ünite 1. Antropoloji nedir?
İnsan biyolojik ve kültürel olarak çeşitlenerek ve coğrafi ve ekolojik koşulların dayattığı değişimleri geçirerek dünyanın bütün bölgelerine yayılmış bir türdür. Antropoloji bu çeşitliliğin anlaşılması çabasıdır.
Amaçlarımız.
Bu üniteyi tamamladıktan sonra
antropoloji nasıl bir bilimdir, neyi inceler ve nasıl bir yaklaşımı vardır?
Antropoloji hangi dallara ayrılır, bu dalların gelişimi nasıl oluşmuştur?
Antropolojinin bilimsel gelişme içerisindeki yeri nedir?
Antropolojinin diğer insan ve toplum bilimleri içindeki yeri nedir?
Antropolojinin çalışma yöntem ve teknikleri nelerdir sorularına yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız.
Örnek olay.
2002 yılında Kafkasya petrollerini Ceyhan Limanı'na taşıyacak büyük bir ham petrol boru hattı projesi hayata geçirildi. Bu projenin özelliği çevresel, insani ve kültürel değerlere saygılı bir proje olacağı iddiasıydı. Bu nedenle projede antropologlara görev verildi. Daha önce uygulanan boru hattı projelerinde güzergah mühendislik ilkelerine göre önceden belirleniyor ve o bölgede yaşayanların fikir ve itirazları dikkate alınmadan evlerinden, köylerinden, tarlalarından geçip uygulanıyordu. Oysa buradaki mantık tamamen farklı olacaktı. Tıpkı çevresel değerleri göz önünde tutacak doğa bilimcilerin güzergah üzerindeki doğal hayatın korunması için alacağı önlemler gibi, antropologlar da güzergahın geçtiği yerleşimlerdeki insanlarla konuşacak, onların talep, beklenti ve değerleri ile projenin hedeflerini uyuşturmaya çalışacaklardı.
Nitekim çalışma bu şekilde yürüdü. Örneğin Torosların yüksek bölgelerinde bir yerde projede çalışan antropolog, inşaat şantiyesi olması planlanan bir yerde yöre köylülerinin yazları çadırlı, yayla kurduklarını, bir kısmının da arıcılık yaptıklarını belirledi. Bu durumda şantiyenin ortaya kurulması, geçici bir süre içinde olsa bölge insanlarının yıllık geçim etkinliğini ve iklim koşullarının zorunlu kıldığı gelenekselleşmiş bir mevsimlik yer değiştirme davranışını sekteye uğratacaktı. Bunun üzerine yaylacılarla görüşmeler yapıldı. Geçici olarak bir yazlığına yaylalarını şantiyeye terk etme razı oldular. Ama bunun karşılığında inşaatçı firma yaylada birkaç su kuyusu açmayı, kanallarla suyu belli yerlere taşımayı ve yaylada şantiyeden hiçbir iz bırakmamayı taahhüt etti. Böylelikle bölgeyi geçmişten beri kullanan insanların yaşam biçimine zarar vermeden bir kalkınma yatırımı gerçekleştirilmiş oldu. Herkes memnundu. Bu Türkiye'de bir ilkti.
Anahtar kavramlar:
antropoloji,
biyolojik antropoloji,
sosyal kültürel antropoloji,
etnoloji,
etnografya,
alan araştırması,
katılarak gözlem,
katılımcının gözlemi,
içindekiler,
giriş,
antropolojinin tanımı, yaklaşımı ve ilkeleri,
antropolojinin dalları,
antropolojinin tarihi,
antropolojinin diğer insan ve toplum bilimleri içindeki yeri,
antropolojinin yöntemi ve araştırma teknikleri. Giriş.
Neden insanlar yaşadıkları farklı coğrafyalarda farklı konutlar yapmışlar, farklı yerleşim düzenleri kurmuşlardır? Neden belli bir yerde yaşayan insanlar bir tür besini zevkle, iştahla tüketirken başka yerde yaşayanlar onu en aç hallerinde bile ağızlarına koymaktan kaçınırlar? İnsanlar dünyanın belli bölgesinde belli fiziksel özelliklere sahipken, başka yerlerde biz bu özellikleri taşımayan bireylerle karşılaşırız. Biz, yani insan türü, ortaya çıktığımız anda da böyle miydik? Fiziksel ve toplumsal olarak nasıl değiştik? Bizden önce yaşayan insanlar neyle geçindiler, ne yiyip içtiler, ölülerini nasıl gömdüler ya da gömmeyip başka türlü mü uğurladılar? Ne tür aletler kullandılar? Dilleri nasıldı? Bugünkü dillerle eski diller arasında nasıl ilişkiler mevcuttu? Bugünü yaşayan diller çeşitli etkilerle nasıl değişiyorlar? Biz bu yeni biçimleri nasıl adlandırıp tanımlayabiliriz?
İnsanlar doğa üstüne ve doğa dışından gelen bir kudretin varlığına hep inandılar. Bu inançlar nasıl biçimlendi, farklılaştı ve çeşitlendi? İnsanlar topluluklar halinde yaşarlar. Öyleyse bu topluluk halinin sürekliliğini ve istikrarını sağlayacak bir takım mekanizmalar, kurumlar da geliştirmiş olmalılar. Barışı nasıl sağlıyorlar? şiddet nasıl önleniyor, topluluğun çıkarları nasıl savunuluyor ve en önemlisi kararlar nasıl alınıp uygulanıyor, kararlara uymayanlara ne yapılıyor ya da uymaları nasıl sağlanıyor, topluluk halinde yaşayan insanlar cinsel ihtiyaçlarını gidermek için ne tür kurumlar icat etmişler, topluluğun sağlıklı bir biçimde devamını ve bekasını sağlayacak üreme faaliyeti nasıl düzenlenmiş, bu devamlılık ve beka için kaçınılmaz olarak icat edilmiş değerler neler, bu değerler hangi toplumsal süreçlerle, simge ve törenlerle aktarılıp yaşatılıyor, duygularımıza ve davranışlarımıza yön veren toplumsal durumlar ve süreçler nelerdir, belirli değerler için insanın canını bile feda etmesini sağlayan uyarlayıcıları nasıl bilebilir ve teşhis edebiliriz?
İşte bütün bu soruların cevabını bulabileceğimiz bir bilim dalı var, antropoloji. Bu bölümde antropolojinin nasıl bir bilim olduğunu, nasıl geliştiğini, temel kavramlarını, yöntemini, dallarını ve içinde yer alan çeşitli yaklaşım biçimlerini inceleyeceğiz.
Antropolojinin tanımı, yaklaşımı ve ilkeleri.
Antropolojinin tanımı.
Antropoloji en kısa tanımıyla insan çeşitliliğinin bilimidir. İnsanı kültürel, toplumsal ve biyolojik çeşitliliği içinde anlamaya, insanların başlangıcından beri çeşitli koşullara nasıl uyarlandığını, bu uyarlama biçimlerinin nasıl gelişip değiştiğini, çeşitli küresel olayların bu uyarlanmaları nasıl dönüştürdüğünü görmeye ve göstermeye çalışır. Bu nedenle yerküreyi bir bütün olarak ele alır ve insanlığı bütünlüğü içinde görmeye çalışır.
Bu yönüyle antropoloji hem bütüncü hem de farklılıkları vurgulayıcı bir doğaya sahiptir. Bu açıdan bakıldığında antropoloji için insan hem yerküreyi düzenleyen, tasarlayan hem de yerkürenin koşulları tarafından düzenlenen, biçimlendirilen bir varlıktır. Yerkürenin koşulları onu hem kültürel, toplumsal ve biyolojik bakımdan çeşitlendirmiş, hem de yerküre kültürel, toplumsal ve biyolojik olarak çeşitlenmiş, insanın müdahaleleriyle bu uzun süreçte dönüşmüştür. Belki de bu dönüşümün en yakın ve yakıcı sonucu bugünkü küresel ısınma sorunu olmuştur. Bu geniş ele alış biçimi antropolojiyi farklı bir yaklaşıma sahip kılmıştır. Bu yaklaşım yine insana eğilen diğer bilimlerle antropoloji arasındaki farkı da açıklar.
Antropolojinin yaklaşımı ve ilkeleri.
Biraz önce bahsettiğimiz tanımlama denemesine dayanarak antropolojinin yaklaşımını oluşturan 6 temel ilkeyi çıkarabiliriz.
Bütüncülük. Antropoloji bütün insani olguları bütünlüğü içinde görmeye çalışır. Diğer insan bilimler ve biyolojik bilimler ise insanın bir yönü üzerine yoğunlaşır. Siyaset bilimciler toplumsal düzeni kuran iktidar, otorite, çıkar grupları ve onların siyasal organları ve bunların karşı karşıya geldikleri çatışmacı ortamlar üzerinde durur. İktisatçılar toplumsal düzenler içindeki üretim ve tüketim kurumlarıyla, dağıtım sorunlarıyla uğraşır. İnsan biyologları insanın biyolojik varlığına yönelir. Oysa antropologlar inceledikleri toplumun iktisadi kurumlarıyla siyasal örgütlenmeleri, dinleriyle kimlik sorunları, statü sistemleriyle dilleri, teknolojileriyle sanatları, çocuk yetiştirme uygulamalarıyla fiziksel çevreleri, evrimleriyle biyolojik farklılıkları arasındaki bütün varoluş biçimlerini bir öncelik sonralık ilişkisi kurmadan bir bütün içinde görmeye çalışır. Bu bütünlük içinde kapsayıcı bir insanlık tarihi kurmaya uğraşır ve bütün bu olguların birbiriyle ilişkilerini anlamaya çalışarak bütüncü bir kültür kuramına yönelmeyi amaçlar.
Evrensellik. Antropoloji insanın evrenselliğini savunur. Bu bakış açısına göre bütün toplumlar ve kültürler tümüyle ve eşit biçimde insanidir. Buna göre hiçbir insan grubu maymuna daha yakın sayılamaz ya da hiçbir halk geri bir kültüre sahip ya da kültürsüz değildir. Böylelikle Kalahari çölünde avcı toplayıcı bir yaşam süren Kung halkıyla sanayi toplumu eşliğinde yaşayan Kuzey Amerikalılar arasında insani yaratım ve değerler bakımından tam bir eşitliği ve incelemeye değer olmayı öngörür. Antropolog için hiçbir insan topluluğu çok küçük, çok uzak, çok büyük, çok gelişmiş, çok geri, çok eski değildir. Bütün toplumlar insan çeşitliliğinin farklı yönlerini ve görünümlerini sunarlar. Bu bakımdan bütün toplumlar insanlık mirasının değerli örnekleridir ve bu çeşitliliği yansıtan her yaşam biçiminden öğrenilecek çok şey vardır. Çok şey öğrenirken bir taraftan da insan türünün olanaklarını, yeteneklerini, neleri yapıp yapamayacaklarını ve sınırlılıklarını da öğreniriz. Hatta canlılar dünyasındaki yakın akrabamız olan iri maymunlardan bile kendimiz hakkında hala öğreneceğimiz çok şey vardır.
Uyarlanma. İnsan tıpkı diğer hayvanlar gibi içinde bulundukları çevrenin baskısı altındadır. İklim, yağış miktarı, toprak gibi fiziksel çevre etkenleriyle yaşadıkları yere özgü bitki ve hayvan varlığı gibi yaşamsal çevre etkenleri onların yaşam biçimlerini belirler. Bu etkenlere bir de kendi yarattıkları mekansal çevrenin etkisi eklenir. Dolayısıyla belirli bir yaşam biçiminin oluşmasında bu çevresel etkenlerin baskısı birincil derecede rol oynar. Belirli bir insan topluluğunun devamlılığı ve istikrarı bu çevresel etkenlere uyarlanabilme yeteneğine bağlıdır. Bu açıdan başarılı olanlar, yani çevresel etkenlere başarıyla uyarlanabilenler, kararlı, sürekli ve güvenli bir yaşam biçimi oluştururlar. Bu yüzden insan topluluklarının özgür kültürleri büyük ölçüde bu uyarlanmanın sonucu olarak görülür.
Bütünleşme. Belirli bir kültürün öğelerinin birbiriyle bütünleşmesi, o kültürün ayakta kalmasında, istikrarında ve sürekliliğinde belirleyici bir rol oynar. Din, akrabalık, iktisadi yaşam, siyasal örgütlenme gibi öğelerin birbirine destekleyici bir bütün oluşturması, kültürlere bu açıdan yarar sağlar. Öte yandan, bu bütünlük kültür anlayışı belirli bir topluluğu inceleyen antropoloğa o topluluğu anlamasında yardımcı olur. Ayrıca antropolog bir topluluk için bu bütünlüğü varsaydığında kültürel öğeler arasındaki uyumsuzlukları, değişme karşısındaki uyum güçlüklerini ve yine değişme sırasında ortaya çıkan çatışmaları daha kolay gözlemleyebilir. Ancak bu bütünlük varsayımı görece küçük ölçekli topluluklar için geçerli bir varsayımdır. Toplumun ölçeği büyüdükçe ve toplum karmaşıklaştıkça çatışmalı öğeler artar. Toplumun katmanları arasında çıkar ayrılıkları ortaya çıkar. Bu katmanlar toplumu kendi istekleri doğrultusunda dönüştürmeye çalışırlar. Dolayısıyla büyük ölçekli toplumlarda antropolog için o toplumu bütünlüğü içinde görmek zorlaşır. Antropolog bu durumu da göz önünde tutarak çalışır ve çalışma alanlarını, sorun ve sorularını bu duruma göre tasarlar.
Kültürel görecelik. Antropolog toplumların kültürel bakımdan farklı olduğunu bilir. Antropoloğun inceleyeceği topluluk, yaşam biçimi bakımından antropoloğun yaşadığı toplumdan farklı olduğu kadar farklı bir değerler dünyasına da sahip olacaktır. Dolayısıyla antropolog sağlıklı bir araştırma yapabilmek için inceleyeceği topluma kendi değer sisteminin içinden bakmaktan kaçınmak durumundadır. Biz kişinin kendi toplumunun değerlerini ve geleneğini yüceltmesini, onu benzersiz ve diğerlerinin üzerinde bir toplum olarak düşünmesini ve başka toplumları bu açıdan değerlendirmesini etnik merkezcilik kavramıyla karşılıyoruz. İşte antropoloğun ve antropolojinin araştırmaya ve incelemeye başlamadan önce yapması gereken ilk iş etnik merkezcilikten kurtulmak olmalıdır. Zira etnik merkezcilik anlamaya değil yargılamaya yol açacaktır. Ötekileri gerçek anlamda anlamak ancak kültürel görecelik yaklaşımıyla mümkündür. Kültürel görecelik kısaca başkalarının inanç ve davranışlarını onların kendi gelenek ve deneyimleri içinde değerlendirmek ve yorumlamaktır. Doğal olarak bir toplum için doğru olan bir başkası için de doğru olmak zorunda değildir. O nedenle antropoloğun kendi deneyimlerinden ve içinden geldiği toplumdan kaynaklanan doğruları bir kenara bırakarak araştırma yapması gerekecektir. Böylelikle bu düzeyde kültürler arasında öncelik sonralık, üstünlük gerilik, acayiplik anormallik gibi sıralamalar anlaşmazlaşır ve her tür kendi öznel varoluşuyla en az diğerleri kadar değerli, sorun çözücü ve benzersiz hale gelir.
Karşılaştırmacılık. Antropoloji tek bir toplumu ya da kültürü ele almakla yetinmez. Genel bir kültür kuramına yönelir. Bu nedenle belirli olgular bakımından farklı toplum ve kültürleri karşılaştırmaya eğilimlidir. Genel bir kültür kuramına yönelmeyen antropolojiler bile böyle bir genel kuramın olamayacağını göstermek için kültürleri karşılaştırmaya ve bu karşılaştırma çabası içinde onların özgürlüklerini göstermeye girişmişlerdir. Örneğin antropolog namus adına işlenen cinayetleri belli bir bölgenin ya da topluluğun sorunu olarak görmekten kaçınacak ve bu tür olayların yaşandığı bütün coğrafyalarda ve tarihsel süreklilik içinde bu eylemi doğuran etkenleri anlama çabasına girecek, incelediği alanı çözümlemeye çalışacaktır. Böylelikle tek bir yere bakacak ama çok geniş bir bağlantılar ağ kurmaya uğraşacaktır. Böyle bir yöntemsel çabanın bilimsel adı karşılaştırmacılıktır. Bütün bu ülkeler göz önünde tutulduğunda antropolojinin sorduğu temel sorular açık seçik hale gelmektedir. Bu çerçevede antropolojinin 3 temel sorusu vardır.
1. İnsanlar, toplumlar ve kültürler neden farklıdırlar? Nasıl farklılaşırlar?
2. İnsanlar, toplumlar ve kültürler neden ve nasıl benzeşirler?
3. İnsanlar, toplumlar ve kültürler neden ve nasıl değişirler?
Sıra sizde 1. Dünyadaki farklı kültürleri birbirinden farklılaştıran şey sizce onların gelişmişlik düzeyleri midir? Yoksa burada başka nedenler mi aramak gerekir?
Dünya üzerinde var olan geçmiş ve yaşayan bütün kültürleri birbirinden farklılaştıran şey onların farklı uyarlanma stratejileridir. Kimi toplumlar yaşadıkları çevrenin özellikleri nedeniyle avcı toplayıcı, kimisi yaşamın sürekliliğini güvenceye alacak biçimde tarımcı ya da hayvancı, kimisi de teknolojik gelişmelerin kazandırdığı ivmeyle endüstriyel bir toplumsal hayatı sürdürmüşler, kültürlerin arasındaki etkileşim, göç ya da doğal felaketler gibi etkiler onların değişmesine ya da başka formlara evrilmesine yol açmıştır. Her geçim biçimi kendine özgü bir toplumsal örgütlenme ve kültür yaratmış, zaman içinde bunlar özelleşerek tek tek kültürleri meydana getirmiştir.
Bu değişimlerin gelişmeyle ilgisi yoktur. Romalıların dediği gibi ihtiyaçlar buluşların anasıdır. İhtiyaçlar ve uyarlanma baskısı olmadan farklı tarzların ortaya çıkması da olanaksız olurdu. Örneğin eğer büyük bir veba salgınları ve yüksek nüfus artışının getirdiği çevresel baskı Avrupa'da insan hayatını tehdit eder hale gelmeseydi, Avrupalı yöneticiler ve denizciler büyük ihtimalle çok zorlu okyanus yolculuklarına çıkarak diğer kıtaları Avrupalıların yerleşimine ve yağmasına açmayacaktı. Avrupa dillerindeki risk kavramının Arapça er-rızk kavramından türediğini ama farklı bir anlama evrildiğini unutmayalım. Rızk, bir kişinin payına düşen, yaşaması için gerekli tüketime işaret ederken ve doğu kültürlerinde her doğanın rızkının Tanrı tarafından verileceği inancı yaygınken, batı dillerinde bu sözcük kazanç için tehlikeye atılma anlamına kazanmıştır.
Antropolojinin dalları.
İnsanı bir bütün olarak görmeye ve anlamaya çalışan antropoloji, insanın bütün yönlerini kavrayacak genişlikte bir dallanmaya uğramıştır. Bu dallanma incelendiğinde 4 temel alandan bahsedebiliriz.
Sosyal-kültürel antropoloji.
İnsanın biyolojik varlığının dışında yarattığı toplumsal kültürel alanı, bütün çeşitliliği ve benzerlikleri içinde kavramaya ve anlamaya yönelmiş olan antropoloji dalı, sosyal kültürel antropolojidir. Toplumsallaşmadan başlayarak kişiliğin oluşmasında rol oynayan kültürel süreçlere, kültürün belirlediği cinsiyet rollerinden türün devamını sağlamasına ve geçim etkinliklerinin yürütülmesine esaslı bir zemin sunan, aile akrabalık sistemlerine, toplumların iç düzen ve istikrarına yönelik hukuksal ve siyasal mekanizmalardan gelenek görenek ve alışkanlıklara, farklı geçim etkinliklerinden çevreye uyarlanma biçimlerine, inanç sistemlerinden beslenme ve sağlık uygulamalarına kadar yayılan geniş bir toplumsal kültürel olgu bütünlüğü bu alanın ilgisine girmektedir.
Bu alanın temel malzemesi belirli bir topluluğun bütün kültürel örüntüsünü gözler önüne sermeye yönelen etnografya çalışmalarıdır. Etnografya çalışmaları bir topluluğu bütün toplumsal kültürel özellikleriyle betimleyen bir kılavuz gibi düşünülmelidir. Sosyal kültürel antropoloji günümüzde uygulamalı antropoloji alanlarıyla gündelik sorunlara da çözümler aramaktadır. Tıbbi antropoloji, kent antropolojisi ve kalkınma antropolojisi gibi alt alanlar modernleşen ve karmaşıklaşan insan toplum ve kültürünün bu yeni süreçte karşılaştığı yeni olgulara uyarlanma zorluklarını, bu uyarlanma çabasında buldukları yeni çözümleri ya da toplulukların dışındaki ulusal ve uluslararası göçlerin ön ayak olduğu dönüşümleri karşısında nasıl tavırlar ve savunmalar geliştirip bu dönüşümlere nasıl uzlaştıklarını anlamaya çalışmakta, antropoloji bu süreçlerde yerlinin bakış açısını yansıtmakta ve bu anlamda projelere yön veren bir rol oynamaktadır. Biyolojik antropoloji.
İnsanın biyolojik çeşitliliğini, canlılar dünyası içindeki yerini ve evrimini, eski insan topluluklarının karşılaştıkları sağlık sorunlarını ve onların demografik özelliklerini inceleyen geniş bir alandır. belirli alt dalları vardır. Primatoloji. İnsanın canlılar arasındaki en yakın akrabaları olan iri maymunların, maymunların ve diğer primatların toplumsal yaşamını ve biyolojisini inceler. Paleoantropoloji. İnsan paleontolojisi. İnsan atalarının ve ilk insan türlerinin fosil kalıntılarını inceleyerek insan evriminin genel bir manzarasını ortaya koymaya çalışır. Bioarkeoloji. Eski insan topluluklarının iskelet kalıntılarına bakarak onların yaşadıkları sağlık sorunlarını, demografik özelliklerini belirleyebildiği ölçüde ölüm nedenlerini, ölüm beklentilerini, büyüme ve gelişme durumlarını, geçim etkinliklerine ve yaşam koşullarına bağlı fiziksel değişmelerini ele alır. Fiziksel antropoloji. Yaşayan insan topluluklarının biyolojik çeşitliliğini, büyüme ve gelişme sorunlarını inceleyen antropoloji dalıdır. Adli antropoloji. Cinayete, kazaya ya da katliama kurban gidenlerin ya da doğal felaketler sonucu hayatlarını kaybedenlerin iskelet kalıntıları üzerinden kemiklerinin ve ölüm biçimlerinin belirlenmesini, elde edilen kanıtların mahkemelerde kullanılmasını sağlayan bir alandır. Popülasyon genetiği. İnsan toplulukları arasındaki kalıtımsal ilişkileri, fark ve benzerlikleri inceler. Arkeoloji. Eski insan topluluklarının bıraktıkları ve bugüne kadar ulaşan, genellikle toprak altından çıkarılan maddi kültür varlıklarının saptanmasını, bunların incelenmesiyle geçmiş kültürlere, yaşam ve geçim biçimine ilişkin bilgilerin elde edilmesini amaçlayan geniş bir çalışma alanıdır. Dünyada arkeoloji yaklaşımı iki ana çizgiyi izler. Bunlardan birincisi antropolojik arkeoloji olup maddi buluntular arasında hiçbir ayrım yapmadan insan topluluklarının ve kültürlerinin o maddi kalıntılar üzerindeki özgün zamanlarındaki hallerini ve değişimlerini izlemeyi öngörür. Diğer çizgi daha çok eski toplumların yarattıkları yüksek kültür ürünlerine odaklanarak bir tür sanat tarihi gibi çalışır. Bu yaklaşım değerli kalıntıları aramak ve sergilemek, ayrıca siyasi tarihin yazılı belgelerini bulmak ve siyasi tarihin anlaşılmasına hizmet etmek kaygısını taşır. Dolayısıyla değerli olan ile olmayan, yüksek kültür ile halk kültürü ve yazılı olanla olmayan arasında kurduğu ayrıma dayanan seçiciliği yüzünden antropolojinin evrensellik, bütüncülük ve kültürel görecelik ilkeleriyle çelişir. O nedenle antropoloji, arkeolojinin belirli bir yaklaşımını içermektedir. Bu yaklaşıma bağlı alanlar şunlardır. Prehistoria. Kazılar ve yüzey araştırmaları yoluyla insanların yazı öncesi çağlardaki yaşam ve geçim biçimlerini, bu kazı ve yüzey araştırmalarından elde edilen üretim araçlarına, barınaklarına, ürettikleri küçük araç gereçlere bakarak anlamaya çalışan, bu yolla insanın biyolojik evrim tarihine eşlik eden, kültürel değişme tarzını göstermeye çalışan bir arkeoloji alanıdır. Tarihsel arkeoloji. Yazılı kayıtlar ve arkeolojik kazılarla bağlantısı içinde yakın geçmişe ait toplumların ve kültürlerin yaşam ve geçim biçimlerine, kültürel hayatlarına ışık tutmaya çalışır. Etnoarkeoloji. Eski toplumların yaşam ve geçim biçimlerini anlamak, kullandıkları simgeleri ve aletlerin işlevlerini çözümlemek için o toplumlara benzediği düşünülen, çağdaş toplumlardan veri devşirmeyi amaçlayan, bunun yanı sıra bugün hala geleneksel yaşam sürdüren toplulukların bugünkü yaşamlarını izleyerek onlara ait daha eski maddi kültür varlıklarını anlamlandırmaya çalışan yeni bir alandır. Endüstriyel ve kentsel arkeoloji. Sanayi toplumlarına özgü olan ancak şimdi kullanılmayan işliklerin, fabrikaların, çalışma alanlarının, işçi konutlarının vesaire incelenmesi yoluyla sanayi toplumunun değişimini ve bu toplumsal tarzın başlangıç durumunu tasvir etmeye ve kurgulamaya çalışan, bir yandan da kentsel artıklar gibi kentsel yaşamın ürünü ve belirtisi olan şeyleri inceleyerek çağdaş etnografiye yardımcı olmaya çalışan arkeoloji alanıdır. Dil antropolojisi.
Canlılar dünyasında sadece insana özgü bir yetenek olan konuşma dili, kültür içinde merkezi bir role sahiptir. Bu nedenle kültürlere yaklaşmanın en kestirme ve zorunlu yolu dil incelemelerinden geçer. En azından bir antropolog, kendi kültürü dışındaki bir alanda çalışmaya karar verdiğinde ilk işi, o kültürün dilini öğrenmek, öğrenmenin de ötesinde onu kavramak ve o dilin penceresinden dünyaya bakmayı becermek olacaktır. Hatta bazı antropoloji yaklaşımları sadece dil çözümlemelerine yaslanmayı, etnografyadan daha önemli bir kültür çözümlemesi yöntemi olarak benimsemiştir.
Bu nedenle dil çalışmaları antropolojinin geniş yelpazesi içinde kendisine önemli bir yer bulmuştur. Dil bilimin daha teknik alanları olan ve dil ailelerine mensup dillerin birbiriyle tarihsel ilişkilerini inceleyen tarihsel dil bilim ile dilin gramer yapısı ve anlam ve biçim bilgisini içeren betimsel dil bilimin dışında kalan toplumsal dil bilim doğrudan doğruya bir antropoloji alanı olarak tanımlanabilir. Toplumsal dil bilim günlük yaşamdaki iletişim ortamında farklı toplumsal katmanlarda ve kültürel eşiklerde dilin kullanım biçimlerini inceler. Dil aynı zamanda bir kültürün dünya görüşünü yansıtır. Dil antropolojisi bu bağlamda dil-kültür ilişkisini ele alır.
Antropolojinin tarihi.
Antropolojik ilginin doğuşu insan çeşitliliğine, farklı yaşam ve geçim biçimlerine dönük merakların ve bu çeşitliliği sergileyen yazının ortaya çıkmasıyla başlar. Genellikle Akdeniz ve Karadeniz dünyasındaki kültürel çeşitliliği tarihinde anlatan Herodotos, bu bakımdan antropolojinin babası sayılmıştır. Bu açıdan bakıldığında Marco Polo'yu ve Evliya Çelebi'yi de ilk antropologlar olarak selamlayabiliriz.
Ancak bilimsel antropoloji 19. yüzyılda bugünün modern sosyal bilimleri şekillendirilirken Batı dışında kalan toplum ve kültürlerin inceleme alanı olarak diğerlerinden ayrışarak ortaya çıkmıştır. Kuzey Amerika ve Britanya'da yetişen ilk antropologlar özellikle Amerika'nın modern öncesi kabile toplumlarıyla Afrika'da ve Avustralya Okyanusya adalarının sanayi toplumuna adım atmamış küçük ölçekli toplulukları üzerinde çalışarak ilk etnografyaları yaptılar.
Diğer sosyal bilimcilerin aksine antropologlar küçük ölçekli topluluklar üzerine çalıştıkları için kültürü ve toplumsal örüntüleri bir bütün halinde betimleyebilen ve bu betimlemelerden kuramsal sonuçlar çıkarabilen kapsayıcı araştırmalara imza attılar. Bu süreçte antropolojinin yöntemi ve ilkeleri ortaya çıktı. İlk antropoloji, oryantalizmle birlikte sömürgeciliğin bilimi olarak yaftalanmıştır. Gerçekten de özellikle Britanya yönetimi altındaki ülkelerde antropologlar, burada yaşayan insanların kültürlerini, yaşam ve geçim biçimlerinin esaslarını öğrenerek, sömürge yöntemleri tarafından bu toplumların nasıl daha iyi yönetilebileceğine ilişkin eşsiz bilgiler sunmuşlardır. Bu açıdan da o zamanların hükümetlerince desteklenmişlerdir.
Benzer biçimde Kuzey Amerika'da da bu çalışmalar rezervasyon kamplarına kapatılmış yerli topluluklar üzerinde yürütülmüştür. Ele aldıkları insan toplulukları bakımından birbirine benzeyen bu iki ülke antropolojisi, kuramsal bakış açılarının farklılaşması yüzünden iki farklı antropoloji geleneği haline gelişmiştir. Amerikan antropolojisi, özellikle Franz Boas'ın etkisiyle kültür kavramını esas alan bir antropoloji olarak gelişti. İngiliz antropolojisi ise, özellikle Radcliffe, Brown'un etkisi altında her topluluğun karşılıklı etkileşim içinde bulunan farklı toplumsal kurumlardan oluşan bir toplumsal yapıya sahip olduğunu düşünen ve yapısal işlevselci adı verilen bir çizgide gelişti. Kıta Avrupa'sındaysa farklı bir gelenek, etnoloji geleneği gelişmiştir.
Etnoloji geleneği eski toplumların olduğu kadar çağdaş toplumların da gündelik hayatını ve kültürünü karşılaştırmalı olarak incelemeye yönelik kıta Avrupası yaklaşımıdır. Kıta Avrupası'nda antropoloji denince daha çok fiziksel ya da biyolojik antropoloji anlaşılmıştır. O nedenle Amerikan yaklaşımının biyolojik ve toplumsal varlığı bir arada inceleme eğilimini gösteren bütün kurgusunun yerine Avrupa'da bu ikisi ayrışmış ve Amerikan bakış açısının kültürel antropoloji ya da İngiliz bakış açısının sosyal antropoloji olarak adlandırdığı disiplin burada etnoloji adıyla kök salmıştır.
Etnoloji geleneği, Almanca konuşulan ülkelerde onların Slav komşularında ve Fransa'da toplumun kendi ulusal kültürünün incelenerek sergilenmesi için geliştirilen folklor ya da halk bilimin aksine ötekinin gözlenmesi ve incelenmesi için örgütlenmiş ve bu kurgusuyla Anglo-Sakson antropolojinin kıta Avrupa'sındaki karşılığı olmuştur. Bugün bu ayrım ve geleneklerin etkilerini ve güçlerini yitirmekte olduğunu ve genel bir antropoloji anlayışı ve yöntem birliği içinde birleşme eğilimine girdiğini söyleyebiliriz.
Ancak Amerikan antropolojisinin hala daha kültürelist ve bu yüzden biyolojik antropoloji ile arkeolojiyi de içeren bütüncü kültürel inşa yaklaşımını koruduğu, İngiliz antropolojisinin sosyolojiye yakınlığını sürdürdüğü ve daha çok bugün kültürel çalışmalar adı verilen akıma doğru evrildiği, kıta Avrupası antropolojisinin ise yapısalcı ve Marksçı modellere daha yakın olduğu görülmektedir. Bu bakımdan Amerikan ve İngiliz antropolojileri bugün postmodernist ve postyapısalcı etkilere daha açık olduğu söylenebilir.
Öte yandan 17. yüzyılda temelleri atılan bilimsel devrimin çağına sağladığı yenilikler pek çok tabunun sarsılmasına, tartışılmasına ve düşüncenin gelişimi önünde engel olmaktan çıkmasına yol açmıştı. Bunlardan ilki Galileo Galilei'nin ve Kopernik'in gök gözlemleriyle sonucunda kanıtladığı evren kuramıdır. Bu bilimsel gelişme kilisenin tanıdığı Aristotelesçi evren kurgusunu, yani güneşin dünya çevresinde döndüğü, dünyanın evrenin merkezi olduğu görüşünü, geosantrizmi yerle bir etmiştir. Ardından jeologlar, özellikle Charles Lyell'in bulguları, dünyanın yaşının geleneksel bilginin kabul ettiğinden çok daha gerilere gittiğini doğa tarihi yöntemiyle göstermiş, böylelikle eski ahit merkezli olan ve oradaki yaratılış bahsinin sunduğu yaşlandırma yöntemiyle dünyanın ve insanlığın yaşını hesaplayan gelenek büyük bir darbe almıştır.
Oysa jeolojinin bilimsel yaşlandırma yöntemi, kutsal kitaba dayanarak yapılan ve birkaç bin yıla sağan dünyanın yaşı bulgusu yerine birkaç milyar yıllık bir dünya tarihini öngörüyor. Bununla da kalmayıp dünyanın yaşıyla insanlığın yaşını eşitleyen bu bakış açısının yerine insanın ortaya çıkmasından çok öncelere giden bir yerküre jeolojik tarihi inşa ediyordu. 16. yüzyıldan itibaren Avrupalıların eski dünya dışına çıkarak öteki kıtaları fethe başlamaları, eski dünyanın bilinen halkları dışında pek çok halkın ve tanıdık olmayan pek çok kültürün varlığını gösterdi.
18. yüzyıldan başlayarak başlangıçta bazı hümanist ve misyonerlerin ve ardından antropologların bu halkları ve kültürleri tanıtmasıyla bilinen dünyanın dışında büyük bir kültürel ve biyolojik çeşitliliğin farkına varıldı. Özellikle antropolojinin kültürel göreci yaklaşımıyla Avrupa merkezli dünya algısı yıkıldı. Bununla da kalmadı, farklı kültürlerin ve yaşam biçimlerinin, daha doğrusu insanlığın tarihsel serüveni içinde dünyanın farklı coğrafyalarında farklı uyarlanma biçimleriyle farklı yaşam biçimleri yarattıklarını görülmesi, insanların yegane ve en doğru yaşam biçiminin ve değerler dünyasının kendilerinin ki olmayabileceğine dair kuşkuları kamçıladı. Böylelikle insanların kendi toplum ve kültürlerini merkeze koyarak dünyaya bu pencereden baktıkları etnik merkezci bakış açısı, etnosantrizmi kırıldı.
Son olarak antropolojinin başlangıçta paleoantropolojik fosil kayıtlarına, yakın zamanlarda da genetik kayıtlara dayanarak inşa ettikleri insanın biyolojik evrim tarihi, insanın önceleri bugünkü haliyle değil farklı formlarda var olduğunu ve bu formları izleyen bir evrim süreci yoluyla bugünkü halini aldıklarını ortaya koydu. Böylelikle özellikle büyük dinlerin insanı merkeze koydukları ve dünyanın insanın mutluluğu ve sınanması için yaratılmış bir sahne olduğunu vaaz eden insan merkezci dünya görüşü de homosantrizm sarsıldı. Tarihin çeşitli dönemlerinde insan düşüncesinin ve bilimsel gelişmenin önünde birer engel olarak duran bu dogmaların birer birer yıkılmasında antropolojik bulguların büyük bir katkısı oldu.
İnsan merkezci dünya görüşünü ve dünya algısını dönüştüren en önemli etki hiç kuşkusuz jeolojinin yerkürenin tarihini araştırırken başvurduğu fosil kayıtlar bilgisi, yani paleontoloji olmuştur. Paleontoloji, çeşitli katmanların arasından taşlaşmış olarak çıkan, çeşitli dönemlerde yaşamış canlı kalıntılarının incelenmesi yoluyla canlılara ait evrimleşmenin evrelerini göstermeye çalışan araştırma alanıdır. Çeşitli tekniklerle yaşlara tespit edilen toprak ve kaya katmanlarının arasında kalan canlılara ait taşlaşmış buluntular doğal olarak o katmanlarla yaşıttı ve bu bilgilerin birikimi bize hangi canlı türlerinin hangi zamanlarda yaşayıp hangi zamanlarda yok olduklarına, nasıl değişip dönüştüklerine ilişkin bilgi veriyordu.
Böylelikle felsefi temelleri bulunan evrim görüşü bilimsel kanıtlarla destekleniyor ve hem yerkürenin hem de canlıların skolastik düşünce içinde kesinleşmiş yaş bilgisi yerle bir oluyordu. Canlıların evrimine ilişkin gözlemlere dayanan ilk bilimsel açıklama Charles Darwin tarafından yapıldı. Darwin 1859 yılında yayımladığı Türlerin Kökeni başlıklı kitabında gözlemlerine dayanarak bir biyolojik evrim kuramı ortaya koydu.
Bu kurama göre evrim geçirmemiş, yani ilk başlangıcından bugüne kadar değişmeden gelmiş bir canlı yoktu. Zira doğadaki değişimler türlerin de değişerek yeni koşullara uyarlanmasına ya da değişemeyerek yok olmalarına neden olan bir baskı oluşturuyordu. İnsan da bunun istisnası değildi. İnsana ilişkin bu kuramsal biyolojik evrim görüşü zamanla ortaya çıkan insan fosil kayıtları aracılığıyla somut olarak izlenebilen bir bilgiye dönüştü.
1856 yılında Düsseldorf yakınlarındaki Neander Vadisi'ndeki bir mağarada bulunan yaşayan insana benzemeyen ilk insan fosilinden, Neandertal insanından başlayarak özellikle 20. yüzyılın başlarında Afrika'daki çalışmalarla yoğunlaşan bu bilgi birikimi biyolojik antropolojinin temeli oldu. Öte yandan 19. yüzyılda Avrupa'da antropoloji gelişirken onu etkileyen en önemli kavramlardan birisi ırk kavramıydı. Zira başka kıtalarda yaşayan insanlar sadece kültürel farklılıklarıyla değil, Avrupalılardan fiziksel farklarıyla da dikkat çekmiş ve 18. yüzyıldan itibaren bu morfolojik farklar ırk kavramı altında sınıflandırılmaya başlanmıştı. Bugün de kullanılan kaba ırk sınıflandırması, yani beyazlar, siyahlar, sarılar gibi sadece deri rengine dayanarak insanlara ayıran görüş o başlangıç yıllarının eseridir.
19. yüzyılda bu ırk sınıflandırması yükselen sömürgeciliğin sömürge ülkelerindeki insanlar üzerindeki tahakkümünü meşrulaştıracak bir araç haline getirildi ve Avrupa düşüncesinde varsayılan ırksal farkın kültürel farkın yani Batı'nın gelişmesine karşın diğerlerinin geri kalmışlığının nedeni olduğunu temellendirmeye çalışan ideoloji ırkçılık ortaya çıktı. Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar devam eden süreçte antropoloji bu ideoloji için kullanıldı ve bir yanlış bilinç ortaya çıktı. Bu yanlış bilinç antropolojiyi bir ırk bilimi gibi kurguladı ve özellikle bizim gibi ülkelerde bu bilim dalının sosyal kültürel yanı ve diğer hümanist göndermeleri ve yine kendi tarihi içinde ırkçılığa karşı geliştirdiği güçlü damar dikkate alınmaksızın sadece bir ırk bilimi olarak algılanmasına yol açtı.
Bugünkü bilgimiz özellikle genetik araştırmalara dayanan geniş birikim, insan türü için geçerli bir ırk sınıflandırmasının mümkün olmadığını gösterdiğinden, antropolojinin böyle algılanmasını sağlayacak bir temel de ortadan kalmadı. Aksine insan hakları yaklaşımının güçlü dayanaklarından ve destekçilerinden biri haline gelen antropoloji, ırk kavramını ırkçılık karşısında en güçlü bilimsel sesi çıkaran bir disiplin olarak yerleşikleşti.
Sıra sizde 2. Antropolojinin gelişiminin etnik merkezciliği ve insan merkezciliği aşmakta ne tür katkıları olmuştur?
Antropolojik araştırmaların insanın da tıpkı diğer canlılar gibi bir biyolojik evriminin olduğu, insanın bu evrimsel şemada iri primatlar ya da kuyruksuz büyük maymunlar olarak adlandırdığımız şempanze, goril ve orangutan ile aynı atadan evrildiği bilgisi, insanın seçilmişliği fikrine büyük bir darbe oldu. Aksine insan seçilmiş ve bugünkü görünümünde özel olarak yaratılmış bir tür değildi. Ayrıca son yapılan primatoloji araştırmaları şempanzenin de alet yapmaya yetisinin bulunduğunu göstermişti. Dolayısıyla insanı merkeze alarak dünyayı ve diğer canlıları değerlendiren, belirli yetilerin sadece insana özgü olduğunu söyleyen insan merkezci bakış açısı bu bilimsel gelişmelerden büyük yara aldı. Ayrıca antropoloji dünyada mevcut pek çok farklı yaşam biçimi yani farklı yaşam yolları bulunduğunu bize öğretti. Dolayısıyla biricik ve doğru bir yaşam biçimi yani kültür yoktu. Pek çok uyarlama stratejisinin yarattığı farklı kültürler ve onların dünyayı anlama, anlamlandırma stratejileri vardı. Bunlar arasında bir doğruluk, yanlışlık sıralaması yapılamazdı. Çünkü hepsinden öğrenilebilecek çok şey bulunmaktaydı.
Antropolojinin diğer insan ve toplum bilimleri içindeki yeri.
Antropoloji özellikle çalışma alanının dünya ölçeğindeki genişliği, evrenselliği, bütüncülüğü, karşılaştırmacı doğası, kültürel göreceliği nedeniyle ve alan çalışması yöntemi çerçevesinde uyguladığı teknikler diğer sosyal bilimlerden farklılaştırmıştır. Sosyal bilimler esas olarak 19. yüzyılın başlarından itibaren gelişen ve felsefenin içinden çıkarak bağımsız disiplinler ve uzmanlık alanları halinde özdeşleşen bilimlerdir.
Bu özelleşme içinde bugünkü klasik sosyal bilimler, sosyoloji, iktisat, psikoloji, siyaset bilimi ve tarih esas olarak modernleşmiş Batı toplumunu meydana getiren kurumların incelendiği alanlar olarak ayrışırken, antropoloji Batı'nın karşıtının ya da Batı dışında kalanın yani modern olmayanın ya da o zamanların deyimiyle ilkelin incelenmesine yönelmiştir. Ünlü Amerikalı sosyal kuramcı Immanuel Wallerstein, uzmanlaşan toplumsal bilimlerin akademik farklılaşması içinde antropolojinin Batı'nın karşıtını alana çıkarak araştırmaya yöneldiğini, diğer sosyal bilimler içinse temel verileri tarihin, arşivin sağladığını belirtir.
Şu halde tarih temel olmak kaydıyla iktisat, siyaset bilimi ve sosyoloji, Batı dünyasında kolektif insan etkinliğinin karşılık geldiği üç ayrı düzlemi ya da alanı tarihsel veriyi esas alarak çalışma konusu haline getirmiştir. Birinci alan ekonomi alanıdır ve iktisat bilimi piyasanın bir işlevi olarak bu alanı ele alır. İkinci alan devlet alanıdır ve siyaset bilimi bu alanı siyasal süreç ve kurumların bir işlevi olarak görme eğilimindedir. Üçüncü alan toplum ya da kültür alanıdır ve sosyoloji bu alanı çeşitli alt kurumlar üzerinden ele alır.
Sosyal bilimlerin ortaya çıkış paradigmasına göre bu alanlar batıdaki tarihsel gelişimin yani değişimin yani tarihin bir sonucudur ve bugün kararlılık kazanarak toplumu meydana getiren olmazsa olmaz alanlar olarak hayatı bütünleştirmektedir. Ancak bu ilerlemeci paradigmaya göre batıdaki toplumsal ve kültürel hayatı bu bütünlüğü içinde kavramak tarihsel gelişmenin sonucunda ortaya çıkan karmaşıklık yüzünden mümkün değildir ve bu yüzden bu hayat sözü edilen bu işlevsel alanlara bölünerek incelenmek durumundadır. Zira bu alanlar işlevsel bir bütünlük halinde toplumsal hayatın parçalarıdır.
Antropoloji ise diğer, batının dışında kalan dünyaya yönelmiş bir disiplin olarak hem tarihin hem diğer sosyal bilimlerin batıyı incelerken parçalara ayırdıkları olguların, işlevlerin tümünü bir arada görmek ve incelemek durumundadır. Zira yine aynı paradigmaya göre batı dışında kalan tarihsel süreç içinde benzer bir karmaşıklığa uğramadığı için bütün toplumsal ve kültürel işleyişlerin bir arada görülebileceği ve incelenebileceği basit bütünlükler halindedir.
Dolayısıyla antropologlara bırakılan alan otantik el değmemiş hatta vahşi yerlilerin bulunduğu bir yerdir. Bu yer aynı zamanda tarihin olmadığı ya da tarihsel dinamiklerin işlemediği bir yer olarak tanımlanmıştır. Zira 19. yüzyılın ilerlemeci şemasında tarih, yazının icadından başlayıp o günün modern batı dünyasına uzanan bir gelişme hikayesi olarak kurgulanmaktaydı ve batı dışında kalan bu tarihsel ilerlemenin dışında kalmış, ona katılamamış, dolayısıyla durağan ve bu halleriyle batının aksi olarak görülmekteydi.
Bu yüzden ilk antropoloji tarihsel olguyu inkar etmek eğilimindeydi. Kohn'un 1990 ifadesiyle onların alanı tarihin ve zamanın dışındaki bir yerlerdeydi. Antropologlar uzunca bir zaman böyle değişmemiş kültürleri bulup incelemek ve tanıtmakla uğraşmışlardı. Özellikle alan çalışmalarının konusu antropologların aralarında çalıştığı insanların etnografik bir sunuş içinde ve kültür kavramı çerçevesinde kurulan değişmemişliği olmaktaydı. Dolayısıyla sosyal ve kültürel antropolojinin alan çalışmaları tarihin büyük bir bölümünde ister istemez sömürgeci kuruluş içinde yapılmış ve antropoloji zımnen sömürgeleştirilmiş halkların araştırıldığı bir alan olarak kabul edilmiştir.
Bu çerçevede antropoloji çalışma alanının özellikleri gereği daha önce bahsettiğimiz bütün alanları yani işlevleri bir araya getiren bütüncül bir kültür kuramına yönelmiştir. Ayrıca antropolojinin başlangıçta tanımladığı kültür kavramının içeriği ancak bu gibi küçük ölçekli hatta yalıtılmış topluluklarda görülebilecek bir içerik olmak bakımından işlevseldi de. Bu nedenle antropoloji oluşum yıllarında tarihsel bakışa ve karmaşık üretim sınıf ilişkilerine yönelmemiş ve bunları içermemiştir. Zaman içinde bu bakış açısı antropoloji için bir avantaj haline gelmiştir. Zira bütünü görmek ve bunun için teknikler geliştirmek 20. yüzyılda gündeme giren yorumlamacı ve anlamacı sosyal bilim yöntemlerinin de temeli olmuştur.
Batılı sosyal bilim paradigması ister istemez pozitivist bir yöntemi benimsemişti. Onlar toplumsal bütünlüğü işlevlere bölüyor ve bu parçalar üzerinde daha çok niceliksel tekniklerle çalışarak neden-sonuç ilişkileri kuruyorlardı. Oysa daha 18. yüzyılda insan görüngüsüne bakışta farklı bir yaklaşım gelişmeye başlamıştı.
İtalyan filozofu Vico, 1668-1744 Yeni Bilim başlıklı eserinde medeni toplum dünyasının tamamen insan eliyle yaratılmış olduğunu ve insanın kendi yarattığı bu dünyayı bilmek ve tanımak isteyeceğini söyleyerek sosyal bilimler için bir hareket noktası sağlamıştı. Bu hareket noktasına göre beşeri dünya ile fiziksel dünya arasında fark vardı. Dolayısıyla fiziksel dünyayı bilmek ve tanımak için geliştirilecek yöntem ve tekniklerle beşeri dünyayı bilmek ve tanımak için geliştirilecek yöntem ve teknikler ister ister istemez birbirinden farklı olacaktı. Alman filozofu Herder 1744-1803 bu vurguyu geliştirdi. Herder insanın türsel ortaklığına karşın onun yarattığı kültürlerin kendine özgürlüğünü vurguladı ve tarihin içinde ayrı ayrı ve kendi dinamiği içinde inşa olan kültürlerin farklı insanlar yarattığını temellendirdi. Dolayısıyla bu insanların içinde yaşadığı kültürün, o kültürü yaratan tarihin ve çevrenin bilgisi olmadan o insanı anlamak da imkansızdı.
Bu nedenle fiziksel dünyaya ilişkin bilimlerin aksine bütün kültürlere uygulanabilecek tek bir yöntem ve hepsi hakkında ortak bir şey söyleyebilecek bir bilimsel anlatı mümkün değildi. Bu görüş Alman filozof Wilhelm Dilthey'in 1833-1911 bilim felsefesi içinde açıklık kazandı. Dilthey bilimleri yöntemsel bakımdan ikiye ayırmış ve tin bilimleri, fen bilimleri ayrımını metodolojik açıdan temellendirmiştir. Dilthey'in tin bilimleri diye sınıflandırdığı bilimler kültür bilimleri olarak da adlandırılmıştır. Dilthey'e göre kültür bilimleri alanında çalışanlar zorunlu olarak insan yaratıları üzerinde çalışacaktır. İnsan yaratılarını gözlemlemek ise inceleyenin aslında zorunlu olarak kendisinin de katıldığı ve kendisinin içinde yer aldığı süreçleri gözlemlemek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla tin ya da kültür bilimleri betimleyici ya da açıklayıcı olamazlar.
Zihnin içine girdiği bir sürecin gözlemlenmesi, o zihnin o sürece nasıl baktığını, onu nasıl görüp anlamlandırdığını bilebilmekle mümkündür. Bu nedenle Dilthey, neden sonuç ilişkilerinin gözlemine dayanan genel açıklama ya da betimleme yerine beşeri faaliyeti anlamayı esas alan bir yöntem önerir. Anlama, Dilthey'e göre toplumsal ve kültürel yaratılara sempatik, İçerden, yaklaşma ve sezgiyle kavrama gibi zor metodolojik süreçleri içerir. Anlamak için o yaratı alanının özel tarihini bilmek ve öznenin zihninden bakabilmek gerekir. Hem özel tarihe ve her özne için ayrı tarihselliklere yaptığı vurgu hem de metodolojik olarak merkeze anlama etkinliğini koymasıyla Dilthey'ci yöntem diğer sosyal bilimlerin uzağına düşer. Zira diğer sosyal bilimler hem genel açıklamaya, kurama hatta yasalara yönelen hem de ilerlemeci ve tek hatlı tarih görüşünü esas alan bir metodolojik geleneği benimsemiştir.
Ancak aksine Dilthey'ci yöntem hemen antropolojinin çalışma tarzıyla uzlaşmış ve antropolojiye içerilmiştir. Bu içerilmeyi temsil eden en önemli isim Amerikan antropolojisinin kurucusu sayabileceğimiz Franz Boas'tır. Boas 1858-1942 tıpkı Dilthey gibi bilme etkinliğinin kültürden kaynaklandığını, bu yüzden evrimcilerin karşılaştırma yaklaşımının geçersiz olduğunu öne sürmekteydi. Boas ve öğrencileri özellikle Amerikan yerlilerin kapatıldığı rezervasyon kamplarında onların kültürel hayatının yitip gittiğini düşünerek uzun süren alan araştırmaları gerçekleştirmişler ve bu araştırmalarını katılarak gözlem tekniği ile sürdürmüşlerdir.
Böylelikle tekil kültürlerin anlaşılması için geçerli teknik de belirginleşmiş oldu. Bu araştırmacının anlamak istediği topluma katılarak gerçekleştirdiği gözlem tekniğiydi. Bu teknikle çalışmak ve anlamacı bakış açısı antropolojiyi diğer sosyal bilimlerin yöntem ve tekniklerinden iyice ayrıştırdı.
Oysa antropoloji dışındaki diğer sosyal bilimler kaynağını Dilthey'den alan bu geleneğe değil, pozitivizmin kurucusu Auguste Comte'un 1798-1857 fen bilimlerinin fiziksel dünyayı açıklamak ve onu dönüştürmek konusundaki başarısından ilhamla aynı yöntemin yani pozitivizmin beşeri dünyada da uygulanabileceğini ve bu yolla beşeri toplumsal dünyanın da açıklanıp dönüştürülebileceğini öne sürdüğü pozitivist geleneğe dayanmışlardır.
Öte yandan antropoloji, batı dışı dünyaya odaklanmış bir disiplin olarak diğer sosyal bilimlerin esas araştırma alanı olan batılı toplumu çok aşan bir coğrafyaya yaygın bir bilim haline geldi. Dolayısıyla antropoloji, kültürel çeşitliliği kavramak bakımından çok avantajlı bir konuma sahip oldu ve az önce açıkladığımız ilkeleri geliştirdi.
Bunun yanı sıra antropoloji, insanı bütün olarak ele alma yaklaşımıyla insanın biyolojik yanını ve biyolojik evrimini de göz önünde tutan bir insan anlayışı geliştirmiştir. İnsanın biyolojik açıdan incelenmesi ve biyolojik evriminin araştırılması, biraz önceki anlamcı yöntemin aksine antropolojinin bu alanlarda doğa tarihi yöntemiyle çalışmasını zorunlu kılmıştır. Doğa tarihi yöntemi tam anlamıyla pozitivist bir yönelimin eseridir. Bu yöntem doğadaki en güvenilir ve geçerli bilgi kaynağının bizatihi doğanın kendisi olduğunu kabul ettikten sonra doğadan nesnel gözlem yoluyla bilgi toplayarak bu bilgiyi sınıflandırmayı ve oradan genellemelere varmayı öngören bir yöntemdir. Varılan bu genel nitelikler ve ilişkiler incelenen konuya ilişkin bir bilimsel yasayla, yani o konu hakkında zaman ve mekan bakımından genel geçerliliği olan bir önermeyle taçlanır.
Antropoloji bu tarihsel konumlanışına bağlı olarak bir yanıyla sosyolojiye, bir yanıyla biyolojiye ve bir yanıyla tarihe dayanan hem bütüncü yaklaşımı gereği sosyal bilimlerin tamamıyla alışveriş içinde bulunan hem de sosyal bilimlerle biyoloji arasında köprü kuran bir bilim olarak tanımlanabilir. Buna bağlı olarak antropoloji bir yandan pozitif bilimlerin pozitivist yöntemlerini, doğa tarihi yöntemini kullanan nomotetik bir bilimsel eğilim içindeydi. Öte yandan kültüre anlamacı yaklaşımın zorunlu bir sonucu olarak her kültürü içeriden özgül kuruluşu ve kendine özgürlüğü açısından anlamaya yarayacak ideografik bir bilimsel inşa girişimini de bir arada barındırabilen özel bir bilimsel konuma sahiptir.
Antropolojinin yöntemi ve araştırma teknikleri.
Bütün bu tarih ve uzmanlaşma serüveninden hareketle antropoloji alanında iki büyük yöntemsel eğilimin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Biyolojik antropoloji disiplini temelde doğa tarihi yöntemiyle ya da pozitivist yöntemle çalışmaktadır. Öte yandan sosyal kültürel antropoloji iki bilimsel eğilimin etkisi altında kalmıştır.
Bunlardan birincisi yapısalcı ve yapısal işlevselci eğilimdir. Bu eğilimde tıpkı doğa tarihi yönteminde olduğu gibi bütün kültürleri, daha doğrusu insan görüngüsünü kuşatacak genel vargılara ulaşmaya çalışır. Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında 2. Dünya Savaşı'na kadar genel bir kültür kuramına ulaşmak başlıca idealdi ve Bronislaw Malinowski ve Radcliffe Brown gibi dönemin büyük antropologları bu idealin peşindeydi. Aynı şekilde 20. yüzyılın büyük antropologlarından Claude Lévi-Strauss kültürel evrenselliği araştırmıştı.
Ancak Wilhelm Dirthey'in tin bilimleri ya da kültür bilimleri için önerdiği yöntemin, yani yorumlamacılığın, hermeneutikin izinden giden antropologlar böylesi genel geçer önermeler aramayı bırakarak her kültürün kendi özel hikayesini yazmaya giriştiler. Böylelikle alan araştırmasına dayan her etnografya ayrı birer insan gerçekliği olarak insan çeşitliliğinin farklı bir yönünü gözler önüne seriyordu. Alan araştırması en az 4 mevsim sürmeliydi. Çünkü bir topluluğu sadece belli bir mevsime ya da döneme özgü etkinlikleri içinde gözlemlemek, onları bütüncül olarak kavramak bakımından yetersiz kalacaktı.
Bu bakımdan antropolojinin alan araştırması, araştırıcının bütün duygularıyla araştırdığı topluluğun içinde yaşayarak ve böylelikle o kültürü doğrudan deneyimleyerek o toplulukla doğrudan ilişki kurmasının ve bu yolla mümkün olan en çok bilgiye ulaşmasının en uygun yolu olarak görülmüştür.
Bu yöntemsel ayrılıkların yanı sıra diğer sosyal bilimcilerin kullandıkları çeşitli teknikler yerine bütün sosyal kültürel antropologlar genellikle alan araştırması yaparlar ve alanda katılarak gözlem tekniğini kullanırlar. Katılarak gözlem tekniğinde esas topluluğun içine girilerek dünyaya onların gözleriyle bakabilme, doğal ve toplumsal dünyayı onların kültürel penceresinden anlamlandırmaya çalışma yetisini kazanmaktır. Topluluğun gözünden dünyayı ve çevreyi anlamlandırma girişimine emik, ancak bütün çalışmanın sonucunda bu öznel konumun dışına çıkarak genel antropoloji bilgisiyle o topluluğa bakabilme becerisine ise etik yaklaşım diyoruz.
Ancak özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyanın küçülmesi ve araştırılan batı dışı toplumların bilinçlenmesi, bu yöntem ve tekniğin uygulanmasında antropologlara çeşitli güçlükler çıkarmaya başlamıştır. Bu güçlükler dolayımıyla antropologlar araştırılan toplulukların sandıkları kadar etnografik ve egzotik, el değmemiş hatta bozulmamış bir araştırma nesnesi olmadıklarını, tarihli birer toplumsallık olduklarının farkına vardılar ve alan araştırmasının yanına kültür tarihi yöntemini de kattılar.
Bu yöntem uyarınca gözledikleri topluluğun o günkü halini alana kadar geçirdiği değişimi ve bu değişimin içsel ve dışsal etkenlerini de dikkate almaya başladılar ve böylelikle tarihsel derinliği olan o topluluğu tarihsel olarak da kuran alan çalıştırmaları ortaya çıkmaya başladı. Zamanla postmodern düşüncenin etkisi altında alan araştırmasındaki antropoloğun konumu da sorgulanır hale geldi ve araştırılan topluluğun bir araştırma nesnesi olarak konumlandırılması sorunlu bir durum olarak görülmeye başlandı. Zira araştırmacı da bir insandı ve araştırmaya kendi kültürel deneyiminin yükleriyle başlıyordu. Dolayısıyla araştırılanı objektif olarak görmek aslında mümkün bir durum değildi. O yüzden araştırmacı araştırma deneyimlerini de bütün açıklığıyla yazmalıydı.
Böylelikle antropolojinin yöntemine katılarak gözlem tekniğinin yanı sıra bir de katılanın gözlemi eklendi. Hatta bu konuda öyle uç noktalara gidildi ki bütün araştırmayı sadece araştırıcının kendi deneyimi olarak anlatan araştırmalar ortaya çıktı. Bu yeni yaklaşıma yeni etnografya ya da hikayeci etnografya adı verilmektedir.
Antropolog araştırdığı toplulukla kurduğu ilişkinin bu nitelikleri gereği soru kağıdı türünden yoklama ve sorgulama yollarına pek itibar etmez. Çünkü antropoloğa göre soru kağıdına alınacak cevaplar cevap verenin değerlerini yansıtır. Biz bu cevaplardan kişinin gerçek tutum ve davranışlarını anlayamayız. O yüzden antropologlar derinlemesine görüşmeyi ve topluluğun uzun süreli gözlemini yerlerler. Soru kağıdı yoluyla yapılan yoklamalar ancak esas araştırma tekniklerinin yanında yan amaçlar için ya da hane halklarının maddi durumunu anlamak için yapılır.
Antropologlar ilkesel olarak kültür aşırı, cross-cultural çalışırlar. Antropolojinin tarihsel temelleri bu disiplinin bu tür araştırmalar üzerine gelişmesine yol açmıştır. O nedenle antropologlar geleneksel olarak kendi kültürlerinin dışına çıkarak çalışmak üzere eğitilirler. Ancak günümüz toplumları özellikle yoğunlaşan göç ve kentleşme nedeniyle kendi içlerinde çok kültürlü hale geldiklerinden bugün antropologların başka ülkelere gitmesi gereği de ortadan kalkmıştır. Antropologlar artık kendi ülkelerinin içinde de yeterince araştıracak konu ve sorun bulabilmektedirler.
Sıra sizde 3. Bütün bu bilgilerden hareketle antropoloji ile sosyoloji arasında ne tür temel farklar belirleyebiliriz?
Antropoloji alan araştırması yöntemini benimseyen ve alanda katılarak gözlem tekniğini yeğleyen bir bilim olup, araştırmasını dünyanın bütün bölgelerine yaymıştır. Sosyoloji ise daha çok batı toplumlarında ya da belirli toplum üzerinde çalışmak biçiminde gelişmiştir. Sosyoloji alanına çıktığında çoğunlukla soru kağıdı tekniğiyle bilgi toplamaya yönelir. Ama antropoloji daha küçük topluluklar üzerinde bütün topluluğu kuşatacak bir gözlem imkanını araştırır. Bu yüzden uyguladığı teknikler sosyolojiden farklıdır.
Özet.
Antropoloji nasıl bir bilimdir, neyi inceler ve nasıl bir yaklaşımı vardır?
Antropoloji, insan çeşitliliğinin bütün yönlerini araştıran bir bilimdir. Biyolojik ve sosyal-kültürel yönleriyle insanı bir bütün olarak kavramaya çalışmasıyla diğer sosyal bilimlerden ve doğa bilimlerinden ayrılır. Antropoloji, insana ve insanın yarattığı her şeye bir bütün olarak yaklaşan, evrensel, doğal ve toplumsal çevreye uyarlanmayı esas alan, kültürel göreci ve karşılaştırmacı bir bilimdir. Kültürleri, o kültürün içinden bir gözle bakarak anlamaya çalışırken dışarıdan algılamaya da özen gösterir.
Antropoloji hangi dallara ayrılır? Bu dalların gelişimi nasıl olmuştur?
19. yüzyıldan başlayarak antropoloji farklı kıtalardan farklı gelenekler halinde gelişti. Britanya'da daha çok sosyal yapı araştırmasını esas alan bir antropoloji gelişirken, Amerikan antropolojisi kültür kavramını merkeze alan bir antropolojiyi benimsedi. Kıta Avrupa'sındaysa ötekilere ilişkin kültür bilgisinin araştırılması etnoloji adını aldı. Buna karşılık kıta Avrupa'sında insanın fiziksel yönünün incelenmesine antropoloji adı verildi. Ancak bugün modern antropoloji daha çok Amerika'da gelişen gelenekte buluşarak iki ana dal halinde çalışmayı benimsemiştir. Biyolojik ve sosyal-kültürel antropoloji. Biyolojik ve sosyal-kültürel antropolojinin de kendi içinde başka alt dalları ve uzmanlaşma alanları vardır.
Antropolojinin bilimsel gelişme içindeki yeri nedir?
Antropoloji 19. yüzyılda sosyal bilimlerin gelişimi içinde özel bir yere sahiptir. Diğer sosyal bilimler esas olarak Batı toplumlarının modernleşmesini anlamaya ve açıklamaya çalışırken antropoloji dünyanın geri kalanının araştırılmasına tahsis edilmişti. Bu yüzden sosyal bilimler araştırma alanlarını parçalı biçimde gözlemlemeye çalışan ve bu alanlar arasında işlevsel ilişkiler kuran bilimler halinde gelişirken diğer sosyal bilimlerden yaklaşım, yöntem ve teknikler bakımından giderek farklılaşan antropoloji bütüncü bir tarza sahip oldu.
Antropolojinin diğer insan ve toplum bilimleri içindeki yeri nedir?
Antropoloji, dünyadaki bütün kültürleri kapsayan ilgi alanı, kültürel göreci yaklaşımı ve alan çalışması yöntemi çerçevesinde uyguladığı tekniklerle diğer sosyal bilimlerden farklılaşmıştır. Antropoloji daha ziyade Batı'nın karşıtının ya da Batı dışında kalanın, yani modern olmayanın ya da eski deyimle ilkelin incelenmesine yönelmiştir.
Antropolojinin çalışma yöntem ve teknikleri nelerdir?
Antropoloji, alan araştırmasını esas almaktadır. Bir antropologdan alanda incelenen topluluk içinde en az 4 mevsim geçirmesi beklenir. Bu sırada antropolog içine girdiği toplumun bir parçası haline gelmeye çalışır ve bu yoldan dünyayı onların kültürünün gözünden görmeye ve anlamlandırmaya çalışır. Bu çalışma tarzına katılarak gözlem tekniği diyoruz. Antropologlar son zamanlarda buna alanda çalışan antropoloğun kendini gözlemesini, yani kendi deneyimlerini ya da hikayesini de bir alan gözlemi olarak yansıtmaya eklemişlerdir.
Kendimizi sınayalım.
Soru 1. Dinleyeceklerinizden hangisi antropolojinin temel yaklaşımını oluşturan ilkelerden biri değildir? A. Etnik merkezcilik. B. Kültürel görecilik. C. Bütüncülük. D. Karşılaştırmacılık. E. Evrensellik.
Doğru yanıt A seçeneği. Etnik merkezcilik. Yanıtınız doğru değilse antropolojinin tanımı, yaklaşımı ve ilkeleri başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 2. Hangisi antropolojinin sorduğu ve cevap aradığı sorulardan biri değildir? A. Toplumlar ve kültürler neden farklıdır? B. Bazı toplumlar ve kültürler neden benzer? C. Bazı toplumlar ve kültürler neden diğerlerinden daha üstündür? D. Toplumlar ve kültürler neden değişir? E. Toplumlar ve kültürlerin değişmesinde rol oynayan etkenler nelerdir?
Doğru yanıt C seçeneği. Bazı toplumlar ve kültürler neden diğerlerinden daha üstündür? Yanıtınız doğru değilse, antropolojinin tanımı, yaklaşımı ve ilkeleri başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 3. Nesilden nesine aktarılan gelenek, görenek ve alışkanlıklarımızı ve bunlarda meydana gelen değişimleri bilimsel bir bakış açısıyla ele alıp inceleyen antropolojinin alt dalı sıralayacaklarımızdan hangisidir? A. Paleoantropoloji. B. Sosyal kültürel antropoloji. C. Fiziksel antropoloji. D. Primatoloji. E. Dil antropolojisi.
Doğru yanıt B seçeneği. Sosyal kültürel antropoloji. Yanıtınız doğru değilse antropolojinin dalları başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 4. Yaşayan insan topluluklarının biyolojik çeşitliliğini, büyüme ve gelişme sorunlarını inceleyen antropolojinin alt dalı sıralayacaklarımızdan hangisidir? A. Bioarkeoloji. B. Paleoantropoloji. C. Primatoloji. D. Fiziksel antropoloji. E. Sosyal kültürel antropoloji.
Doğru yanıt D seçeneği. Fiziksel antropoloji. Yanıtınız doğru değilse antropolojinin dalları başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 5. Etnoarkeoloji nasıl bir bilim dalıdır? A. Bir toplumun veya kültürün etnik tarihini araştıran bir bilim dalıdır. B. Sadece bir etnik grubun tarihini araştıran bir bilim dalıdır. C. Dünyadaki tüm etnik grupların kökenini araştıran bir bilim dalıdır. D. Etnik merkezci yaklaşıma sahip arkeoloji türüdür. E. Eski toplumların yaşam biçimini anlamak için o toplumlara benzeyen çağdaş toplumları araştıran bir bilim dalıdır.
Doğru yanıt E seçeneği. Eski toplumların yaşam biçimini anlamak için o toplumlara benzeyen çağdaş toplumları araştıran bir bilim dalıdır. Yanıtınız doğru değilse antropolojinin dalları başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 6. Hangisi yazdıklarında değindiği konular nedeniyle antropolojinin babası olarak kabul edilir? A. Aristoteles. B. Platon. C. Cicero. D. Strabon. E. Herodotos.
Doğru yanıt E seçeneği. Herodotos. Yanıtınız doğru değilse antropolojinin tarihi başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 7. Dünyayı güneş sisteminin ve evrenin merkezi olarak gören bakış açısına ne ad verilir? A. Homosantrizm. B. Etnosantrizm. C. Heliosantrizm. D. Geosantrizm. E. Avrosantrizm.
Doğru yanıt D seçeneği. Geosantrizm. Yanıtınız doğru değilse Antropolojinin Tarihi başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 8. Doğadan elde edilen gözlemlerden yola çıkarak doğa ve onun tarihi hakkında genellemelere varma yöntemine ne adı verilir? A. Bilimsel yöntem. B. Paleontolojik yöntem. C. Doğa tarihi yöntemi. D. Doğa bilimleri yöntemi. E. Biyolojik yöntem.
Doğru yanıt C seçeneği. Doğa tarihi yöntemi. Yanıtınız doğru değilse Antropolojinin Tarihi başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 9. Dinleyeceğiniz araştırma tekniklerinden hangisi antropolojiyi diğer sosyal bilimlerden ayırır? A. Deney yapma. B. Katılarak gözlem. C. Yorumlamacılık. D. Anket. E. İstatistik.
Doğru yanıt B seçeneği. Katılarak gözlem. Yanıtınız doğru değilse antropolojinin diğer insan ve toplum bilimleri içindeki yeri başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 10. Antropoloğun alan araştırması yaparken kendini de gözlemlemesi ve kendi deneyimlerini de yazmasına ne ad verilir? A. Hikayeci etnografya. B. Katılımcı gözlem. C. Karşıt gözlem. D. Tersine çevrilmiş etnografya. E. İçe dönük antropoloji.
Doğru yanıt A seçeneği. Hikayeci etnografya. Yanıtınız doğru değilse Antropolojinin Yöntemi ve Araştırma Teknikleri başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Yaşamın içinden.
Tüketimi ne değiştirdi?
Profesör Doktor Akile Gürsoy, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölüm Başkanı. Türkiye'de antropolog istihdam eden şirket sayısının giderek arttığına dikkat çekiyor. Dünyada yükselen bu trendin Türkiye'ye yeni geldiğini söylüyor. Özellikle tüketime yönelik şirketlerin ilgi gösterdiğine dikkat çekiyor. Değişimi ve tüketiciyi anlamak için bunun zorunlu olduğunu belirtiyor. Ardından da antropolog gözüyle son yıllarda yaşananları analiz ediyor. Önemli mesajlar veriyor. Sürekli duyuyoruz, okuyoruz, görüyoruz. İş dünyası her geçen gün daha dijital, daha elektronik bir hal alıyor diye.
Bu düşünce insanın aklında itici imajlar oluşturuyor. Gözlerimizi kapatıyoruz. İnsanlar ofislerinde oturuyor. Her yerde elektronik paneller, kablolar, devreler. Herkes başına bir çeşit elektronik başlık takmış ve birbirleriyle bu başlıkla vasıtasıyla iletişim kuruyor. Konuşmuyorlar. Sadece bilgisayar dili kullanıyorlar. Her şey ama her şey elektronik. İnsan bile. Gözlerimizi hızlı açıyoruz. Etrafımıza bakıp derin bir nefes alıyoruz. Asla böyle olamayacağının öyle çok kanıtı var ki çevremizde. Bu sadece bir kabus olarak kalıyor. Kanıtlarından biri de yan masamızda oturan antropolog. Şirketimiz de yeni işe başladı. Çünkü şirketimiz insanın önemini bir kez daha hatırladı. Diğer pek çok şirket gibi. Evet, son dönemlerde pek çok firmanın antropologları işe aldığını gözlemliyoruz. Hem de Türkiye'nin önde gelen firmalarında. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Akile Gürsoy konu ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
Antropoloji iş dünyasına yönelik ne tür çalışmalar içeriyor?
Antropoloji, özellikle sosyal antropoloji, farklı kültürlerde farklı insan davranışlarını incelemeye koyulduğu için şirketlerin çok ilgilendiği konulara eğiliyor. Tüketici davranışı, iş ahlakı veya iş anlayışı, hiyerarşiden ne anlıyoruz? Bizlere bu konularda antropologların söyleyebileceği çok şeyler olabiliyor. Derin gözlemleri bulunuyor. Ayrıca antropologların eğitimlerinin bir parçası da davranışlara yüzeysel bir şekilde değil de çok derinlemesine ve belirli bir kültür sistemi içerisinde bakması. Bunlar nasıl oluşuyor? Neye bağlı gelişiyor? Neden farklı grupların farklı ahlak anlayışları var? Bu gibi konuları çok derinlemesine incelediği için değerli bilgiler sunuyor. İnsanlar için hangi sembolün ne anlama geldiğini, dil yapısındaki anlam katmanlarını inceleyebiliyorlar. Tüm bunlar birleşince iyi bir antropolog şirketler içinde yararlı olabiliyor. Hem farklı sosyal sınıflar, farklı yaş grupları, değişik kültürlerin, davranışların arkasındaki sistemleri incelemede çok başarılı olabiliyorlar. Sosyal değişimleri de yorumlayacak donanıma sahip yetişiyorlar.
Son dönemde antropologların şirketler tarafından işe alındığı, bu şekilde bir talep artışı olduğu doğru mu?
Yurt dışında uzun zamandır böyle bir talep var. Türkiye'de de yeni yeni birçok şirketin, özel sektörün, devletin, müzelerin kapıları giderek daha çok açılıyor. Antropologların işe alınması, iş dünyasının mekaniğinin değiştiğini mi gösteriyor? Türkiye'de değiştiğini gösteriyor. Aslında çok uluslu şirketler ya da daha emperyalist ülkeler antropologların becerisine çok önce ihtiyaç duydular ve onları istihdam ettiler. Ama bizde böyle bir açılım yeni yeni söz konusu. Bu da elbette çok olumlu bir gelişme.
Antropolojinin bakış açısı bir toplumu bütünüyle ele almayı gerektirir. Yani sadece ekonomiyi değil, ekonomiyle birlikte siyasete, coğrafyaya, inançlara, eğitime bütünüyle bakmayı öğretiyor. İkinci bir unsur da diğer toplumlarla kıyaslamalı olarak bakmayı öğretiyor. Bir tek bizde bu tür bir şey olabiliyor diyorsanız, antropologlar sizden başka kaç toplumun daha böyle davranabileceği hakkında bilgi veriyor. Bu bakımdan da dünyaya açılmak için avantaj sağlıyor. Türkiye'nin gelecek planları düşünülürse bu çok önemli.
Kaynak Kapital Dergisi, 1 Ekim 2001, Ahu Parlar'ın Profesör Doktor Akile Gürsoy ile yaptığı röportajdan kısaltılarak alınmıştır.
Okuma parçası.
Duygu ve davranışlarımızın kültürel kökeni.
Psikolojide duygu ve davranışlarımızın fizyolojisine öteden beri ilgi duyula gelmiştir. Acaba fizyolojik değişmelerin kökenleri ruhsal durumlarımızda mı aranmalıdır, yoksa duygu dediğimizde içimizdeki fizyolojik değişmelerin bilincimize ulaşan etkilerini mi dile getirmiş oluyoruz? Dikkatler bu gibi sorular üzerinde yoğunlaşmıştır. Öte yandan fizyolojide ise korku, acı, öfke ve benzeri duygularımızın vücuttaki çeşitli belirtileri ayrıntılarıyla incelenmiş ve tanımlanmıştır. Oysa duygularımızın açıklanmasında önemli bir araştırma alanı daha vardır ki bugüne kadar gerektiği ölçüde değerlendirilmemiş olduğu görülüyor. Bu duygularımızın kültürel boyutudur.
Antropologlar insan davranışlarından söz ederken içgüdülerimiz kavramını çok dikkatli kullanmayı öğrenmişlerdir. Alan araştırmalarını kendi kültür grubundan çok farklı kültür toplulukları arasında sürdürmek durumunda olan bir antropolog, insan davranışının anlam çeşitliliği konusunda çok boyutlu bir duyarlılık geliştirmek gereğini her zaman hissetmiştir. Öyle durumlar olmuştur ki böyle bir duyarlılık içine girdiği toplulukta önce kendi güvenliğini sağlayabilmesi için hayati önem taşımıştır. Böyle zor durumlarda işi küçük bir mahcubiyetle atlatmak talihin lütfu sayılabilir.
Yabancı kültür toplulukları ile ilişki kuracak bir araştırmacı için karşılaşılabileceği davranışların sembolizmi konusundaki bilgi eksikliği, iletişim ve anlaşabilirlik açısından en zayıf noktasıdır. Bu konuda kişinin kendi kültürü içindeki alışılmış duygu aktarımı davranışları rehberlik edemez. Duyguların anlatımında başvurulan sembolik davranışların kültürden kültüre farklılıklar göstereceğini unutmamak ve içine girilen topluluktaki bu tür davranışların taşıyabileceği anlamlar için tetikte olmak temel şarttır. Kültürden gelen davranışların içgüdülere dayalı evrensel davranışlar olmayıp öğrenme yoluyla sonradan kazanılan geleneksel sembolik davranışlar oldukları akıldan çıkarılmamalıdır.
Bu görüşlerimizi bir dizi örnekle belgelemek yerinde olacaktır. Mesela eksen omuru dikensi çıkıntısı bağlantıları üzerinde kafanın öne ve arkaya sallanmasının olumluluk ve olumsuzluk ifadelerinin doğal ya da içgüdülere dayalı anlatım olduğunu söyleyenler olmuştur. 1930'larda yazan davranışçı Ecole'den Holt, bu sözde evrensel evet ve hayır işaretinin kökenini bebeğin anne göğsünü araması ya da reddetmesi davranışını aramak gerektiğini savunuyordu. İnsanın memeli türlerden olduğu gerçeğine dayandırılmak istenen bu tez, ilk bakışta pek parlak bir açıklama gibi görünüyor. Ama ne yazık ki kültürler üzerine sahada yapılan gözlemlerle doğrulanamıyor.
Yalnızca Uzak Doğu yörelerini ele alsak dahi, olumluluk ve olumsuzluk belirtilen işaretlerin kültürden kültüre ne kadar büyük bir çeşitlilik taşımakta olduklarını hemen görürüz. Bir kere Japonya'nın kuzey bölgelerinde yaşayan Ainular arasında bu tür kafa işaretleri bulunmamaktadır. Ainularda olumsuzluk işareti için genellikle sağ el kullanılır. Sağ eline sağdan solda sallandıktan sonra göğüs hizasına getirilmesiyle olumsuzluk işareti verilmiş olur. Her iki elinde zarif bir harekette göğüs hizasına kaldırılarak avuç içleri yukarı bakacak şekilde aşağı doğru salıvermeleri ise olumluluk ifadesi taşır.
Zenci pigme topluluklarından S. Monk'lar arasında evet anlamında baş sert bir hareketle öne uzatılır. Hayır anlamında bakışlar yere indirilir. Habeşler hayır anlamında başlarını sağ omuza doğru sert bir harekette çevirir. Evet demek için başı geri atarken kaşlarını da kaldırırlar. Borneolu dıyaklar için kaşların kaldırılması evet, hafifçe çatılması hayır anlamına gelir. Maoriler kafayı ve çeneyi kaldırmak suretiyle evet derler. Sicilya'da ise aynı hareket hayır anlamını taşır. Kalküta'daki Bengalli evet anlamında başını omuzdan omuza bir çember çizecek şekilde hızla çevirecek ve bunu genellikle 4 defa tekrarlayacaktır.
Delhili bir Müslümansa aynı anlamda başını çaprazlamasına geriye atarken boynunu da hafifçe çarpıtacaktır. Öte yandan Kandinyalı Singalliler başlarını öne ve çaprazlamasına sağa doğru eğecek, çeneyi tarifi imkansız ölçüde zarif bir hareketle hafifçe içe bükecek, çoğu zaman kollar kısmen çapraz ve avuç içleri yukarı bakar durumda ayaklarını da çaprazlayarak eğileceklerdir. Bu, karşısındakini fevkalade hoşnut bırakan inanılmaz güzellikte bir harekettir. Singalilere bir şey uzattığınızda sol avuç içiyle sağ kolu dirsekten destekleyerek sağ elleriyle alacaklardır.
Böyle bir davranışın içgüdülere dayanmadığı sonucuna varmak herhalde zor olmasa gerek. Bir keresinde annesinin küçük bir çocuğa kendisine uzattığım şekerlemeyi nasıl alması lazım geldiğini öğrettiğini kendi gözlerimle gördüm. Kim bilir o sırada benim davranışlarım onlara ne denli kaba ve görgüsüz görünmüştür. Çünkü kibar bir Singalli'nin yapacağı gibi verdiğim şeyi iki elimle birden uzatacağım yerde yalnızca sağ elimle uzatıvermiştim. Aynı şeyi Pencap veya Sint'teki Müslüman bir dilenciye bu defa sol elimle uzatmış olsaydım muhakkak ki aldığı gibi yere fırlatır, üzerine de şiddetle tükürür ve bana etinden nefret etmeyi yine kendi kültüründen öğrenmiş olduğu o mendebur hayvanın adıyla küfrederdi. Onun üyesi bulunduğu kültürde sol el sadece belirli özel kişisel maksatlar için kullanılabilir. Yiyecek maddeleri için asla.
Kaynak: Weston, Libby, 1947. Duygu ve davranışlarımızın kültürel kökeni. Çeviren: Y. İzbul. Ders notu.
Ünite destek bilgileri.
Mekansal çevre: İnsan eliyle doğanın sunduğu olanaklar değerlendirilerek ya da teknolojik olanaklarla yaratılan kültürel yapay çevredir.
Yaşamsal çevre: İnsanın birlikte yaşadığı, zaman zaman sembiyotik ilişki içine girdiği, zaman zaman evcilleştirerek ya da yabani olarak doğadan yararlandığı ya da yaşamını tehdit altında tutan bitki ve hayvan varlığıdır.
Fiziksel çevre: İnsanı ve diğer canlıları kuşatan, onların yaşamının temeli olan iklimsel, meteorolojik, atmosferik ve yersel çevre koşulları bütünüdür.
Bütüncü kültür kuramı: Bir topluluğu bütün biyolojik, toplumsal ve kültürel yönleriyle bir bütün olarak anlamaya ve buradan yola çıkarak kültürlerin farklılıkları kadar bütün kültürleri içine alacak evrensel bir kültür bilgisine ulaşmaya çalışan kuramsal yönelimdir.
Etnik merkezcilik: Kişinin ve toplumun kendi toplumunu ve onun değerlerinin merkeze alarak ve yücelterek dünyayı ve başka insan ve toplumları anlamlandırması, onlara değer biçmesidir.
Büyük ölçekli toplumlar: Karmaşık iktisadi, toplumsal ve kültürel ilişkilerin hakim olduğu, nüfusu görece kalabalık olan ve işgal ve istismar ettiği çevre bakımından geniş bir alana yayılan, yatay ve dikey toplumsal hareketliliği olan, yerleşim örüntüsü bakımından belirli bir iktisadi ve toplumsal kademelenmeye sahip, bu kademelenme çerçevesinde başka toplumlarla da ilişki kuran toplumlardır.
Küçük ölçekli topluluklar: Köy, aşiret, kabile ve cemaat gibi düşük nüfusuyla ve işgal ve istismar ettiği çevrenin göreli küçüklüğüyle dikkat çeken, büyük ölçüde kapalı bir ekonomi içinde yaşayan, diğer topluluklarla toplumsal, kültürel ve iktisadi ilişkisi olmayan ya da çok sınırlı olan topluluklardır.
Etnografya: Alanda gözleme dayalı olarak bir topluluğun bütün kültürel yönlerinin kaydedilmesidir.
Yüksek kültür: Toplumun yöneten, eğitimli ve varlıklı katmanlarınca üretilen, çoğunlukla sanatsal ve tüketilen değer taşıyan ve bu nedenle popüler olanın karşıtı olarak algılanan genellikle yazılı kültürdür.
Yapısal işlevselcilik: Kıta Avrupası antropoloji geleneğinin aksine toplumsal ve kültürel sistemi yapısal bir bütün halinde ögelerinin birbiriyle ilişkisi bağlamında işleyen bir organizma gibi gören, bu nedenle de alan araştırmasını tek yöntem olarak öne çıkaran yaklaşımdır.
Oryantalizm, batılı gözüyle doğuya bakmaktır.
Postmodernizm ve postyapısalcılık: Büyük anlatılara, özcülüğe, nesnelciliğe, katı nedenselliğe, evrenselciliğe ve aydınlanma dönemiyle birlikte merkeze oturan insanlık ideallerine karşı yereli, göreli olanı, tikeli ve çok sesliliği savunan küçük anlatıları, başka deyimle herkesin kendince doğru olan hikayesini esas alan ve bu yolla yerine hakikatlerin çoğulluğu ilkesini getiren yeni modernizm sonrası dünya tasarımıdır.
Homosantrizm: İnsanı bütün canlılar ve cansızlar dünyası içinde merkezi bir değer olarak alan, insanın bu varsayılan değeri üzerinden diğer canlı ve cansız dünya üzerindeki tahakkümünü ve denetimini meşrulaştıran görüş, her şey insan için ilkesidir.
Yaşlandırma. Doğa veya insanlık tarihinde belli bir dönemde yaşamış belli bir nesnenin veya öznenin çeşitli biçimlerde elde edilen kanıtlar veya bulgular üzerinden bugüne göre yaşının tahmin edilmesidir.
Doğa tarihi yöntemi. Doğadan elde edilen gözlemlerden yola çıkarak doğa ve onun tarihi hakkında genellemelere, yasalara varma yöntemidir.
Irk. Morfolojik farklılıklara dayanarak insanların sınıflandırılması sonucunda ortaya çıkan biyolojik gruplar, bu ölçütlere göre insan türünün alt değişkenleridir.
Yorumlamacılık. Her türden yazılı ve sözlü metnin, tarihsel olayların, doğadaki süreçlerin ve bütün yaşam deneyimlerinin en iyi nasıl anlaşılabileceğine dair anlamacı girişim, olan ve olmuş her şeyin izleyenin gözünden onun yorumuyla görülebilmesini amaçlayan yöntemsel arayıştır.
İdiografik yaklaşım. İnsani gerçekliğin çeşitli yönlerini her birinin kendi özel tarihsel gelişimi ve konumu açısından değerlendirerek her biri için benzersiz, birbirine kıyas edilemeyecek ve ortak bir ilkeye varılamayacak bir bilgi alanı açma yaklaşımıdır.
Nomotetik yaklaşım. Genel bir ilkeye ya da yasaya yönelik bilgi üretimi ya da verilerin ve bulguların bu amaçla değerlendirildiği yaklaşımdır.
Etik yaklaşım. Genel antropoloji bilgisinin bize öğrettikleriyle ve farklı deneyimlerin birikimi olan bir genel kültür bilgisiyle bir topluluğun değerine ve yaşam tarzına eğilme pratiğidir.
Emik yaklaşım. Topluluğun öznel değerleriyle fiziksel ve toplumsal dünyayı onların doğaüstüyle girdiği ilişkiyi anlama ve anlamlandırma becerisidir.
Yeni etnografya ya da hikayeci etnografya. Araştırmacının alan araştırması yaparken gözlemi kendisine yöneltmesi ve alanda gözlemlenenin bakış açısından kendi hikayesini ve deneyimini yansıtma girişimidir.
Kültür aşırı çalışma. Araştırmacının kendi kültürü dışına çıkarak başka kültürleri çalışmasıdır.
Soru kağıdı. Önceden hazırlanmış ve genellikle seçenekli cevapları da verilen soru listesidir.